Ayrım 23, Cebelavi Sokağı'nın Çocukları, Necip Mahfuz, sayfa 226, 56. bölüm. Vekil harç pelerininin içinde küçücük duruyordu. Beyaz yuvarlak yüzünde endişe okunuyordu. Göz kapakları yorgunluktan ağırlaşmıştı. Gözlerinde erken yaşlanmanın belirtileri, gözlerinin altında da ateşli şehvetinin neden olduğu kırışıklıklar vardı. Bayumi'nin şişman yüzü de efendisinin endişesinden duyduğu memnuniyeti ele vermiyordu. Halbuki efendisinin endişesi Bayumi'nin ona götürdüğü haberin ciddiyetini, dolaylı da olsa Bayumi'nin vekil harcın ve vakfın hizmetinde yerine getirdiği ciddi rolü yansıtıyordu. Bayumi vekil harçla konuşuyordu. "Kendimi tutamayıp sizi bu konuyla rahatsız etmek zorunda kaldım. Vakıfla ilgili herhangi bir konuda size danışmadan harekete geçemezdim. Öte yandan bu zavallı baş belası El Cebeller'den biri ve anlaşmamıza göre sizin izniniz olmadan hiçbirimiz onlara saldıramayız." Vekil harç İhab karamsarca, "Gerçekten Cebel abi ile konuşmuş olduğunu mu iddia etti?" diye sordu. "Bu haberi birden fazla kaynaktan aldım. Tedavi ettiği insanlar buna inanıyor. Bu büyük bir sırmış gibi davranıyorlar." "Belki de adam deli, Cebel de bir şarlatandı ama zaten bu iğrenç sokak deliler de şarlatanları çok sever. El Cebeller hakları bile yok ya, yani vakfı yağmaladılar zaten, başka ne istiyorlar? Cebel abi neden onların dışında kimseye görünmüyor, neden bana gelmiyor? Onun en yakın akrabası benim, odasına kapanıyor, dış kapıda bir tek kendi malları götürüldüğünde açılıyor. Köle kız dışında kimseyi görmüyor, kimse de onu görmüyor. Ama El Cebeller'in onunla karşılaşması veya onu duyması ne kadar kolay oluyor."
"Vakfın tamamı onların olmadıkça memnun olmayacaklar," dedi Bayumi nefretle.
Vekil harcın öfkeden benzi attı, emir vermek için ayağa fırladı, sonra fikrini değiştirdi.
"Vakıfla ilgili herhangi bir şey dedi mi, yoksa faaliyeti cinleri savmakla mı sınırlı?" diye sordu.
"Faaliyeti yılanları savmakla sınırlı olan Cebel gibi," diye alaycı cevap verdi Bayomi. "Cebel abinin cinlerle ne işi olabilir ki?"
"Efendiyi mahveden lanetin benim de başıma gelmesini istemiyorum," dedi İhab. Ayağa kalkarken sesi çok kararlıydı.
Bayumi Gaber'i, Handusa'yı, Halit'i ve Batika'yı Esrar Tekkesi'ne çağırdı ve marangoz Şafi'nin oğlu Rıfat'ın deliliğini tedavi etmenin onlara düştüğünü söyledi.
"Bize bunun için mi çağırdın buraya?" diye sordu Batika, sinirlenmişti.
Bayumi başını evet anlamında salladı. Batika da şaşkınlıkla ellerini kavuşturdu.
"Ah, sokağın çete liderleri erkek mi kadın mı belli olmayan bir yaratığı konuşmak için toplanıyorlar," dedi.
Bayumi ona küçümser bir bakış fırlattı.
"Adam faaliyetlerini sizin gözlerinizin önünde gerçekleştiriyor ve siz hiçbir tehlikenin farkında değilsiniz. Ve tabii adamın Cebel abiden haber almış olduğuna dair iddialarını da hiç duymadınız."
Çete liderleri yayılmakta olan dumanın arasından öfkeyle bakıştılar. Sonra afallayan Batika,
"İtoğlu, neymiş bu? Cebel abi ile cinler mi? Büyük babamız cin mi kovuyordu ki?" dedi.
Herkes gülmeye başladı ama Bayumi'nin kaşlarının nasıl çattığını fark edince vazgeçtiler.
"Batika, sen kafayı bulmuşsun," dedi Bayumi. "Çete liderleri sarhoş da olur, esrar da çeker ama kokain çekmek onlara yakışmaz."
"Efendim," dedi Batika kendini savunmak için, "Antar'ın düğününde 20 adamın sopalarının hedefi oldum. Yüzüm ve boynum kanlar içinde kaldı ama kendi sopamı da hiçbir zaman elimden düşürmedim."
"Bırakalım kendi istediği gibi ilgilensin bu durumla," dedi Handus aceleyle, "yoksa itibarını kaybedecek. Ama keşke bu ahmağa saldırmak dışında başka bir yol bulabilse. Onun gibi birisine saldırmak bizi sadece küçük düşürür."
Sokak uykudaydı. Sakinleri Bayumi'nin esrar teklisinde planlananların farkında değildi. Ertesi sabah Rıfat evinden çıktı. Batika'nın yolunda durduğunu görünce onu selamladı.
"Günaydın efendim."
"Bugün senin için ve annen için iyi bir gün değil," diye homurdandı adam, ona pis pis baktı. "Evine geri dön, bir daha da çıkma yoksa kafanı kırarım."
"Koruyucumuzu kızdıran şey nedir?" diye sordu Rıfat hayretler içinde.
"Karşında Batika var, Cebel abi değil," diye gürledi. "Haydi yoluna."
Rıfat cevap vermek üzereydi ama çete lideri ona öyle bir vurdu ki Rıfat geriye doğru sendeleyip evinin duvarına çarptı. Olanları gören bir kadın bütün sokakta duyulan bir çığlık atınca başka kadınlar da onun gibi haykırmaya başladı. Rıfat'a yardımcı olmak isteyenlerin bağırışmaları yükseldi. Kısa sürede olay yerine büyük kalabalıklar akın etti. Gelenler arasında Zeki, Ali, Hüseyin ve Kerim de vardı. Sonra Şafi ve değneği ile yolunu bulmaya çalışan şair Cevat da onlara katıldı. Ve çevrelerini Rıfat'ın müritlerinden oluşan kadınla erkekli büyük bir kalabalık aldı. Bunları hiç beklemeyen Batika şaşırıp kaldı. Ama elini kaldırıp Rıfat'ın yüzüne bir tokat daha indirdi. Rıfat tokadı yerken kendini korumaya çalışmadı. Ancak kalabalık ne yapacağını bilemeden bağırmaya başladı. Zira büyük bir endişeye kapılmışlardı. Bazıları Batika'ya Rıfat'ı rahat bırakması için yalvarırken başkaları da Rıfat'ın erdemleriyle yaptığı iyilikleri sayıyordu. Birçoğu da Rıfat'a neden saldırıldığını soruyor, yüksek sesle itiraz ediyordu. Batika iyice öfkelendi. ''Benim kim olduğumu unuttunuz mu?'' İşin doğrusu kalabalığın Batika'nın uyarısına cevap vermesi için onlara cesaret veren, aynı zamanda hiç düşünmeden orada toplanmalarına da neden olan şey Rıfat'a duydukları sevgiydi. ''Koruyucumuz, başımızın tacı'' dedi kalabalığın ön sırasındaki bir adam. ''Senden sadece bu iyi adamı bağışlamanı istiyoruz.''
''Sen bizim koruyucumuzsun, sana itaat ederiz.'' dedi göstericilerin ortasında duran ve kalabalığın büyüklüğü de kendisinin konumundan cesaret alan bir adam. ''Rıfat ne yaptı ki?''
''Rıfat masumdur, ona zarar verecek olanı da lanet olsun.'' diye bağırdı. Kalabalığın arkalarında duran ve çete lideri tarafından görülemeyeceğinden emin olan bir başkası. Batika'nın öfkesi iyice körüklendi. Sopasını başının üzerine kaldırarak ''Sizi karı kılıklı erkekler'' diye kükredi. ''Size dersinizi vereceğim.'' O anda sokağın dört bir yanındaki kadınlardan yükselen çığlıklarla bütün sokak titredi. Öfkeli ağızlardan şiddetli tehditler savruldu. Batika'nın yanı başına bir sürü tuğla yağıp onun tek bir adım bile atmasına engel oldu. Adam daha önce hiç yaşamadığı, bir kabusta bile görmediği kadar korkutucu bir durumda buldu kendini. Başka çete liderlerinden yardım istemektense ölmeyi tercih ederdi. Ama bu tuğla yağmuru altında da ölüm yakın görünüyordu. Sessiz kalarak liderliğini gösterdi ama tuğlalar yağmaya, kalabalık onu tehdit etmeye devam ederken Batika'nın gözleri kıvılcım saçıyordu. Çete liderlerinden hiçbirinin başına daha önce böyle bir şey gelmemişti. Rıfat aniden Batika'nın yanına geldi, elini kaldırarak kalabalığı susturdu. ''Batika yanlış bir şey yapmadı.'' diye bağırdı. ''Suç benim.'' Çevresindeki insanların inanmazlıkları yüzlerinden okunuyordu ama kimse bir şey demedi. ''Batika sizlere kızmadan evlerinize dönün.'' Çoğu onun çete liderinin onurunu kurtarmaya ve krizi sonlandırmaya çalıştığını anlayıp dağıldı. Onları kafaları karışmış olan başkaları izledi. Geri kalanlar da Batika'yla baş başa kalma korkusu içinde oradan aceleyle uzaklaştı. Mahalle bomboş kaldı. 57. Bölüm. Bu olaydan sonra mahallede gerginlik arttı. Vekil harcı en çok korkutan şey sokağın bu dayanışma sayesinde çete liderlerine karşı koyma gücünü de bulabileceğini fark etmeleriydi. Dolayısıyla ona göre Rıfat'tan ve onu destekleyenlerden kurtulmak kaçınılmaz bir şeydi. Ama sokakta bir çatışmanın patlak vermesini önlemek gerektiğinden bu sadece El Cebellerin koruyucusu Hunfis'in işbirliği de gerçekleşebilirdi. Vekil Harç Bayumi'ye Rıfat düşündüğü kadar zayıf değil. Müritleri çete liderine rağmen onu kurtarmasını bildiler. Ya bu mahallenin yaptığını örnek alıp bütün sokak onu destekleyecek olursa? O zaman o da cinlerini bir tarafa bırakıp asıl amacının vakıf olduğunu açıklayacak. Bayumi Batika'yı omuzlarından kavradı. Onu şiddetle sarsıp öfkesini kustu.
''Biz bu işi tamamıyla sana bıraktık ama sen ne yaptın? Hepimizi rezil ettin.''
Batika öfkeyle dişlerini gıcırdattı. ''Onu öldürmem bile gerekse ondan kurtulacağım.'' dedi Bayumi. ''Senin yapacağın en doğru şey bu sokaktan sonsuza kadar kaybolmak olacak.'' diye bağırdı. Hunfis'e haber göndererek onu bir toplantıya çağırdı. Ama Şafi Hunfis'in yolunu kesti. Hayatında hiç olmadığı kadar büyük bir korkuya kapılmıştı. Oğlunu dükkana geri gelmesi, başına bu kadar sorun açan işleri bırakması konusunda ikna etmeye çalışmış ama başarılı olamamış, hayal kırıklığı içinde evine dönmüştü. Hunfis'in Bayumi ile toplantıya çağrıldığını duyunca Hunfis'in yolunu kesti ve ona ''Efendim, siz koruyucumuz ve hamimizsiniz. Sizden Rıfat'ı onlara teslim etmenizi istiyorlar ama onu teslim etmeyin. Onlara istediklerini yapacağınıza söz verin ama onu teslim etmeyin. Bana emir verin, onu da gerekirse zorla yanıma alarak sokaktan ayrılayım ama onu teslim etmeyin.'' Hunfis son derece ihtiyatlı bir tavırla ''Ne yapacağımı herkesten iyi bilirim. El cebeller için en iyisinin ne olduğunu herkesten iyi bilirim.'' dedi. İşin doğrusu Hunfis Batika ile yaşanan olayı duyduğundan beri Rıfat için çok endişelenmişti. Ve asıl ihtiyatlı olması gerekenin Vekil Harç veya Bayumi değil kendisi olduğunu düşünüyordu. Böylece Bayumi'nin evine gitti, onunla kabul salonunda karşılaştı. Çete lideri ona açıkça Rıfat konusunda fikir alışverişinde bulunmak için El Cebeller'in koruyucusu sıfatıyla oraya çağrıldığını söyledi. ''Onu ciddiye almazlık etmeyin.'' dedi Bayumi. ''Bu olaylar onun nüfuzunun büyüklüğünü gösteriyor.'' Hunfis aynı fikirdeydi ama hiç kimse ona benim önümde saldırmasın diye talepte bulundu. ''Hepimiz erkeğiz, hepimizin ortak çıkarları var.'' dedi Bayumi. ''Kimseye kendi evlerimizde saldırmayız. Bu oğlan buraya şimdi gelecek, böylece senin önünde onu inceleyebileceğim.'' Ve Rıfat geldi. Işıl ışıl yüzüyle iki adamı selamladı. Karşılarına Bayumi'nin işaret ettiği mindere oturdu. Bayumi Rıfat'ın güzel sakin yüzüne bakarak bu kadar uysal bir oğlanın nasıl bu kadar korkunç krizlere neden olabildiğini hayret etti. ''Mahallenden ve halkından neden ayrıldın?'' diye kaba bir şekilde Rıfat'a sordu. ''Kimse yaptıklarıma önem vermiyordu.'' diye içtenlikle cevap verdi Rıfat. ''Onlardan ne istiyordun?'' ''Onları mutluluklarını mahveden cinlerinden arındırmak istiyordum.''
''Peki insanların mutluluğundan sen mi sorumlusun?'' diye sordu Bayumi. Sesi öfkeden çatallaşmıştı.
''Evet, bunu başarabildiğim sürece.'' dedi Rıfat açık bir masumiyetle.
''Senin ihtişamı ve gücü hor gördüğün duyulmuş.'' diyerek kaşlarını çattı Bayumi.
''İnsanlara mutluluklarının kendi yarattıkları hayal kırıklıklarına değil, benim onlar için yaptığıma bağlı olduğunu kanıtlamaya çalışıyorum.''
''Peki bu ihtişama ve güce sahip olanları hor görme anlamına gelmiyor mu?'' diye öfkeyle sordu Hunfis.
''Hayır efendim.'' diye cevap verdi Rıfat. ''Adamın hiddeti onu rahatsız etmiyordu.'' Ama mutluluğun güçten ve ihtişamdan farklı bir şey olduğu konusunda bir uyarı niteliği taşıyor.
Bayumi'nin onu inceleyen gözleri deliciydi. ''Bunun Cebel abinin onlar için istediği bir şey olduğunu söylediğin duyulmuş.''
Rıfat'ın berrak gözlerinde endişe okundu. ''Onlar öyle diyorlar.''
''Sen ne diyorsun?''
Rıfat ilk defa biraz duraksadı. ''Anladığım kadar konuşuyorum.''
''Bazen vahşet böyle aptallıklardan kaynaklanır.'' dedi Hunfis, alaycıydı.
''Ama Cebel abinin ağzından duyduklarını insanlara tekrarladığı söyleniyor.'' dedi Bayumi gözlerini kısarak.
Rıfat'ın gözlerinde şaşkınlık belirdi. İkinci bir defa duraksadıktan sonra cevap verdi.
''Onun Eteme ve Cebel'e söylediklerini böyle yorumladım.''
''Cebel'e söylediklerinin yorumlanmaya ihtiyacı yoktu.'' diye öfkeyle aykırdı Hunfis.
Bayumi'nin kini arttı kendi kendine. ''Hepiniz yalancısınız. Cebel de aranızdaki en büyük yalancı, sizi hırsızlar.'' diye düşündü.
''Cebel abiyi duyduğunu söylüyorsun.'' dedi. ''Cebel abi böyle istiyor demişsin. Vakfın vekil harcı ve varisi dışında hiç kimse Cebel abinin adına konuşamaz. Eğer Cebel abi bir şey söylemek isteseydi bunu ona söylerdi. Vekil harç vakıftan sorumlu ve 10 şartın uygulayıcısı. Seni ahmak, Cebel abinin adına gücü, ihtişamı ve zenginliği nasıl hor görebilirsin? Bunlar onun başlıca özellikleriydi.''
Rıfat'ın narin yüz hatları çektiği acıyı gösteriyordu. ''Ben Cebel abiyle değil, sokağımızın insanlarıyla konuşuyorum. Cinlerin etkisinde olanlar onlar, sorunlarından dolayı acı çekenler onlar.''
''Güç ve ihtişamdan nasibini almamış birinden başka nesin ki sen?'' diye bağırdı ona Bayumi. ''Onun için bunları lanetliyorsun. Sokağımızın aptal insanları arasındaki zavallı konumunu, itibarlı insanların konumuna yükseltmeye çalışıyorsun. O insanlar sana uyduklarında da onları kendine güç ve ihtişam sağlamak için kullanıyorsun.''
Rıfat'ın gözleri hayretle açıldı. ''Benim tek amacım sokağımızdaki insanların mutluluğu.''
''Seni kurnaz it oğlu it. İnsanları hasta olduklarına inandırıyorsun, hepimizin hasta olduğuna, bu sokakta senden başka kimsenin aklının başında olmadığına inandırıyorsun.''
''Mutluluğa erişmeye bu kadar yakınken neden mutluluğu hor görüyorsunuz?''
''Seni kurnaz it oğlu it. Senin gibi birinin sağladığı mutluluk lanetlidir.''
''İnsanlar neden benden nefret ediyor?'' diyerek içini çekti Rıfat. ''Ben hiçbir zaman kimseden nefret etmedim ki.''
''O aptal insanları kandırdığın gibi bizi kandıramazsın.'' diye bağırdı ona Bayumi. ''Söylediğin yalanları unut. Bana itaat etmemenin mümkün olmadığını anla. Allah'a şükret ki evimdesin, yoksa buradan ayrıldığında sağlığın yerinde olmazdı.''
Rıfat çaresizlik içinde ayağa kalktı, izin istedi ve oradan ayrıldı.
''Onu bana bırakın.'' dedi Hunfiz. ''Bu delinin çok müridi var.'' diye onu uyardı Bayumi. ''Katliam istemiyoruz.''
58. Bölüm. Rıfat Bayumi'nin evinden ayrıldıktan sonra kendi evine yöneldi. Gökyüzü sonbahar sisiyle kaplıydı. Hafif de bir esinti vardı. Sokağın tamamı limon tezgahlarının başına toplanmıştı. Turşu sezonuydu. Hikayeler anlatılıyor, kahkahalar atılıyordu. Birkaç çocuk kavgaya tutuşmuşlar, birbirlerine toprak atıyorlardı. Birçok insan Rıfat'a selam verdi ama toprak atanlar da oldu. Dolayısıyla evine dönerken üstünü başını temizledi. Evde kendisini bekleyen Zeki, Ali, Hüseyin ve Kerim'i buldu. Her karşılaşmalarında olduğu gibi birbirlerine sarıldılar. Rıfat onlara ve yanlarına gelen karısına Bayumi ve Hunfis aralıklarında geçenleri anlattı. Herkes onu dikkatle ve endişeyle dinledi. Hikayesini bitirdiğinde hepsinin yüzü asılmıştı.
Yasemin kendi kendine bu zor durumun sonucu ne olabilir?
Kendi mutluluğunu tehlikeye atmadan bu iyi kalpli adamı mahvolmaktan kurtarmanın bir yolu var mı diye sordu.
Herkes merak içinde Rıfat'a bakıyordu. Rıfat da başını duvara dayadı, yorgundu.
Bayumi'nin emri hafife alınacak bir şey değildir dedi Yasemin.
Rıfat'ın dostları var dedi aralarında en tez canlı olan Ali. Batika'yı yenilgiye uğrattılar. Batika da sokaktan çekip gitti.
Bayumi Batika değildir diyerek kaşlarını çattı Yasemin. Bayumi'ye meydan okursan son sözlerini söyledin demektir.
Önce üstadımızın söyleyeceklerini dinleyelim dedi Hüseyin Rıfat'a dönerek.
''Mücadele etmeyi aklınıza bile getirmeyin.'' dedi Rıfat gözleri kapalı. ''İnsanların mutluluğu için mücadele eden onların kanlarının dökülmesini hafife almamalıdır.'' Yasemin'in yüzü parladı. Dul kalmaktan korkuyordu. Dul kalırsa yine göz altında tutulmaya başlanacak, öteki harika erkeğine kavuşamayacaktı. ''Yapacağın en doğru şey kendini böyle sorunlardan uzak tutmaktır.'' diye Rıfat'ı temin etti.
''Çalışmalarımıza asla son vermeyeceğiz.'' diye itiraz etti Zeki. ''Bu sokaktan ayrılalım.''
Sevgilisinin sokağından uzaklarda yaşama düşüncesi karşısında Yasemin'in kalp atışları hızlandı. ''Sokağımızdan uzaklarda yolunu kaybetmiş yabancılar gibi yaşamayacağız.'' diyerek fikrini belirtti. Bütün bakışlar Rıfat'a yöneldi. O da yüzünü ağır ağır onlara doğru çevirdi. ''Bu sokaktan ayrılmak istemiyorum.'' dedi. Ansızın kapı uzun uzun sabırsızca çalındı. Yasemin gidip açtı, diğerleri oturdukları yerden Şafi'nin ve Abda'nın oğullarını soran seslerini duydular. Rıfat yerinden kalktı, annesiyle babasını karşılayarak onlara sarıldı. Herkes oturdu. Şafi ile karısı nefes nefeseydi. Yüzlerinden getirdikleri kötü haberler okunuyordu.
''Oğlum'' dedi babası hemen, ''Hunfis seni gözden çıkarmış, hayatın tehlikede. Dostlarım bana çete liderlerinin adamlarının evini sardığını söyledi.''
''Evimiz'' dedi abla kan çanağına dönmüş gözlerini silerek, ''hayatın bu kadar değersiz olduğu bu sokağa keşke hiç dönmemiş olsaydık.''
''Korkmayın efendim'' dedi Ali, ''bütün komşularımız dostlarımızdır, bizi severler.''
''Bu cezayı hak etmek için ne yaptık?'' diyerek içini çekti Rıfat. ''Sen onların nefret ettiği El Cebellerdensin.'' dedi Şafi endişeyle. ''Sen Cebel abinin adını ilk ağzına aldığından beri o kadar çok korktum ki.'' Daha dün vakıf üzerinde hak iddia ettiği için Cebel'le mücadele ettiler dedi şaşkınlık içinde Rıfat. Şimdi de vakfa tenezzül etmiyorum diye benimle mücadele ediyorlar.
Şafi çaresizliğini gösteren bir hareket yaptı. Onlar hakkında ne dersen de hiçbirini şu kadarcık bile değiştiremezsin. Tek bildiğin bu evden ayrılırsan bittiğindir. Hatta evde kalsan bile güvende olduğundan şüpheliyim.
Kerim'in yüreğini ilk defa korku sardı ama bunu kararlılıkla bastırdı Rıfat'a.
Dışarıda seni bekliyorlar. Burada kalırsan bu adamlar benim bildiğim çete liderleri ise seni almaya buraya gelirler. Damlardan geçip benim eve geçelim. Ondan sonra ne yapacağımızı orada düşünürüz.
Oradan karanlıkta sokağa geçebilirsin diye bağırdı Şafi.
Peki kurduğum her şeyin yıkılmasına izin mi vereceğim?
Ne diyorlarsa onu yap diye yalvardı annesi ağlayarak. Ne olur annen için yap bunu.
Çalışmalarına çölün diğer ucunda başka bir yerlerde devam edersin dedi babası sertçe.
Kerim ayağa kalktı endişeliydi. Bir plan yapalım. Şafi ile karısı burada biraz daha kalsınlar. Sonra normal bir ziyaretten döner gibi Zafer evine dönsünler. Yasemin Hanım alışverişe gider gibi Cemaliye'ye gitsin. Geri döndüğünde de sen buradan gizlice çıkıp evime gidersin. Damlardan geçerek kaçmaktan daha kolay olur.
Şafi planı beğendi. Tek bir dakika kaybetmemeliyiz dedi Kerim. Ben gidip damları kontrol edeyim.
Kerim odadan çıktı. Şafi de ayağa kalkarak Rıfat'ı elinden tuttu. Abda Yasemin'e biraz giysi toplayıp bir bahçeye koymasını söyledi. Yasemin içi sıkışarak kırık bir kalple biraz giyecek toparlamaya başladı. İçindeki nefret bir fırtına gibi patlamak üzereydi. Abda oğlunu öptü, ona sarıldı ve onu nazardan korumak için birkaç tılsımlı söz mırıldandı. Rıfat yüreği hüzün dolu odadan çıktı. Bu insanları ne kadar gönülden seviyordu. Onların mutluluğu için ne kadar uğraşmıştı. Onların nefretinden dolayı ne kadar acı çekmişti. Peki Cebel abi başarısızlığı bağışlayacak mı?
Geri dönen Kerim beni izleyin dedi Rıfat'a ve diğerlerine.
Senin arkandan geleceğiz dedi abla ağlamaktan güçsüz düşmüş bir durumda ama daha sonra.
Allah seni gözetsin ve korusun Rıfat dedi Şafi ağlamamak için gayret göstererek.
Rıfat anne babasına sarıldı sonra Yasemin'e döndü.
Pelerininle peçeni sıkı sar ki seni kimse tanımasın.
Kadının kulağına yaklaştı. Birilerinin seni incitebileceğini düşünmek bile istemiyorum.
23. ayrımın sonu. Sayfa 236.